sevgi, umut, stres, acı, para, ilişkiler.
Burada yaşama dair her şeyi konuşacağız.
Kutsal kitabın ışığında bütün bunları inceleyeceğiz.
Kutsal yazıların ne dediğine, ne anlattığına birlikte bakacağız.
Ne için yaşıyoruz?
Neden yaratıldık ve yaşam amacımız ne?
Tanrı'nın gözünde biz değerli miyiz?
Tanrı için neyi ifade ediyorsun?
Hayatımıza başka bir açıdan bakmak istiyorsak,
yaşamımızın rotasını çizmek istiyorsak,
o zaman Tanrı'nın sözüne kulak verelim. Hayatın Rotası programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hayatın Rotası programında sizlerleyiz. Konuğum Pastör Cem Ercin. Hoş geldiniz Pastör.
Hoş bulduk. Hoş bulduk değerli Radyo Maranata dinleyenlerine. Efendim esenlik olsun. Şöyle bu programın ismini şey yaparken Hayatın Rotası diye düşünürken ya şunu düşünmüştük yani açıkçası. Bir rotaya ihtiyacımız var bizim bu hayatta. Gerçekten bizim bir rotaya ihtiyacımız var. Çünkü biz sürekli ya rota, acayip rotalar buluyoruz, arıyoruz. Ya da kendimize tuhaf tuhaf rotalar icat ediyoruz. Birinin biraz rotasını alıyoruz. Öbürünün başka bir kısa rotasını alış. Birleştiriyoruz böyle. Kendimize bir rota uyduruyoruz. Ama hakiki rota hangisi yani? Doğru rota ne? Hayatın doğru rotası ne? Doğru hakiki rotasını ki öyle bir rota olsun ki bizi doğru yere çıkarsın ya. Bizi aradığımız yere çıkarsın ve öyle bir rota olsun ki o rotada giderken kesin bilelim ki ya biz emin olalım ki biz doğru rotadayız. O da çok önemli biliyor musunuz? Yani doğru rotada yürüdüğümüz iyi de bundan nasıl emin olacağız pastör? Nasıl emin olacağız ki biz doğru rotada yürüdüğümüzden? Doğru rotada yürüdüğümüzden? İşte bu program onu anlatıyor, onu paylaşıyor. Efendim hoş geldiniz. Başlasın programımız artık.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, günümüzde bazı erdemler zayıflık olarak görülürken aslında insan olabilmenin temelinde bu erdemler yatar. Bugün önemli bir erdem olan alçak gönüllülük hakkında konuşacağız. Alçak gönüllü olmak neden önemli? Alçak gönüllü olan kişilerin özellikleri nedir? Ve alçak gönüllü olmak Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiler? Tüm bu sorulara ve daha fazlasına kutsal kitap ışığında birlikte bakacağız. Evet pastörüm, bugün alçak gönüllülük üzerine konuşacağız ve ben aslında alçak gönüllülük nedir, alçak gönüllü insanların özellikleri nedir diyerek yayına başlamak istiyorum.
Özellikten başlayayım. Açıkçası en sevilen kişilerdir bunlar. Önce onu söyleyeyim. Bunu konuşuruz gene. Şey diyoruz, böyle şöyle bir ifademiz var bizim. Egosentrik yani ben merkezci, değil mi? Ben merkezci değildir bu kişiler. Şimdi ben merkezci bir yaşamda yaşıyoruz ifadesi yanlıştı. Düzelteyim. İnsanoğlu biraz ben merkezci bir yapısı var. Özellikle işte biz Tanrı'dan ayrıldığımızdan itibaren o bizim benliğimiz ortaya çıktı. İşte o çıkan ben aslında Tanrı'yı arıyor. Aslında özünü arıyor. Özüne dönmeye çalışıyor. Ve biz hepimiz o benden bakıyoruz bu dünyaya. Ve ben odaklı yaşıyoruz. Bu açıkçası bu yüksek gönüllülük demek. Ben demek, eğer ben yönetiyorsa seni, yani benlikten yönetiliyorsan ve sürekli o benliğinden doyuyorsan o zaman sen yüksek gönüllü bir yaşam yaşıyorsun anlamına geliyor. Alçak gönüllü yaşam benden özgür olan yaşam. Benliğinden özgür olan yaşam olarak tanımlayabiliriz. Yani halk arasında bir ifade var ya, nefs diyorlar ya, nefs. İşte nefssiz yaşam. Tamam. Nefsin bastırıldığı yaşam. Şimdi bunu konuşalım. Nefsin olmadığı, nefsin nefsini bastırmış yüreklerin yaşamı. O içindeki benliği bastırmış yüreklerin yaşamıdır. Alçak gönüllü yaşam.
Tamam. Evet. Aynı zamanda tabii ki gurur ve kibrin karşıtı olarak da alçak gönüllülüğü görüyoruz. Kendini bilmek ve ona göre davranmak olarak da aslında açıklayabiliriz.
Kendini bilmek ifadesi burada aslında sihirli bir kelime ama biz kendini bilmek ifadesi de tanımlamaya şeye muhtaç. Onu konuşacağız. Kendini bilmek ne demek? Kendimizi ne kadar bilebiliyoruz? Tamam mı? Zaten sorun bu. Biz ne zaman kendimizden, kendimiz gibilerden daha üstünü tanıyoruz? O zaman kendimizi biliyoruz diyeceğim. Burada bir virgül koyacağım. Bu konuyu konuşacağız.
Evet, pastörüm peki alçak gönüllü insanların özellikleri nelerdir? Biraz ondan konuşalım. Nasıl anlayacağız biz bir insanın alçak gönüllü mü değil mi?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Çok popülerdirler. Nasıl popülerdirler? Yani sevgisel anlamda çok popülerdir. Yani bir popstar popülerliği değil. Bir yakışıklılık, öyle bir çekicilik değil. Hani bol bol espriler yapan kişiler değil sadece. Alçak gönüllüler esprisizdir diye konu şey yapmıyorum. Çünkü gerçekten onların da kaliteli esprileri vardır. Çünkü kendilerini çok kolay amiyane tabirle, hani sokak ağzıyla gömerler kendilerini çok daha kolay. Onun için çok daha komiklerdir değil mi? O parantezi ayrı bir biçimde kapatayım. O parantez öyle kalsın o. Niye sevilirler? Niye popülerdirler pastör? Çünkü sevilirler. Çünkü çok sevilirler. Niye? Çünkü etrafa baktığın zaman nefsin insanların suratına, yüzüne çarpan nefsler olduğu yerde, değil mi? Hani bir laf var ya, körlerin memleketinde tek gözlü Abdurrahman Çelebi çok kıymetlidir. Tek gözlü, şimdi bizim dünyamızda tek gözlü bir zaaftır, eksikliktir, ama herkes kör olunca tek gözlü çok değerlidir. Bunun gibi eğer herkeste egosentrik varsa, herkeste yüksek gönüllülük varsa, çünkü yüksek gönüllülük rahatsız eden bir şeydir. Ego rahatsız eder insanı. Yani aslında kendisini de rahatsız eder, de kendisini rahatsız ettiğinde çok farkında değil. O gün, o başka bir günün konusu, ama egonuz insanları rahatsız eder. Egolar zordur. Egoyu taşımak zordur. İnsan eti ağırdır derler ya. İnsan egosunu taşımak zordur. Şimdi eğer taraftan yüksek gönüllü insan egosunun ortalıklara saçıldığı, insanların yüreğine alnına çarptığı yerde alçak gönüllü bir kişi görüldüğü zaman, gerçekten yürekten alçak gönüllülük, çünkü bence sahte alçak gönüllülük de var, onu da konuşuruz, ama yürekten gerçek alçak gönüllülük çok çekicidir. Çok lezzetlidir o kişilik. Dolayısıyla soru tam neydi? Bir daha şey yaparsak.
Özelliklerinden bahsediyoruz. Özellikler.
Yani özelliklere gelmesi. Nedir onun özellikleri? Mesela daha şeydir. Ne bileyim, daha bir temkinlidir değil mi? Mesela en aslında, hani bizim de ne var yüksek gönüllülük? Şimdi birini 5 yapmayı bilir. Aslında adam 1'dir ama herkese 5 göstermeye çalışır kendini, veya 5 yapmaya çalışır. Veya birini 5 yapar, bir şey yapar. Abi anlatır durur. Yani herkese anlatır durur. Hatta yükselterek anlatır değil mi? Gelelim. Alçak gönüllü kişi nasıldır? Alçak gönüllü kişi en başarılı olduğu konuda bile, en top, en bir numara olduğu konuda bile paylaşırken temkinlidir. Niye? Çünkü insanı biliyor, kendini biliyor. İnsanın aslında çok yüksek, çok aman aman bir yaratık olmadığını biliyor. Ya da insanın değerinin aslında ona değer verenden ötürü olduğunu biliyor. Dolayısıyla aslında değerini biliyor. Yahut insan alçak gönüllü bir kişi mesela, değil mi? Üst sınıf bir adam olsun aşağıdaki adama çok sevgiyle, alçak gönüllükle şey yapan, sarılan biridir. Çünkü niye? Çünkü o adam bilir ki ya insanın bir özelliği yok. İnsanın insana üstünlüğü olamaz. Her insanın yaratılışa baktığımız zaman, yaratılış hiçbir insanı bir insanın üstüne koymuyorsa, o zaman o alçak gönüllü kişi hikmetlidir, o alçak gönüllü kişi. O alçak gönüllü kişinin özelliği dünyaya, dünya yaratılışının üzerinden bakar. Dünyaya Tanrı'nın gözleriyle bakar. Ve o zaman hemcinsine baktığın zaman çok daha alçak gönüllü gözlerle bakar. Pardon.
Evet, yani aşağıdaki kişi derken mevki olarak daha aşağıdaki.
Şey olarak tabii, kimse yani kimseyi aşağıdan görmez. Sosyal sınıf açısından öyle söyleyeyim.
Evet, ben sosyal medyadan gelen birkaç yorum okumak istiyorum hemen. YouTube'dan Anahit Hanım, herkese esenlik olsun kardeşler demiş. Mesut Subaşı, Rabbin esenliği ve sevgisi sizlerle olsun, iyi yayınlar demiş. Elona Hanım, iyi yayınlar demiş. Ve Tuzla Protestan Kilisesi, iyi yayınlar kardeşler demiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, bizleri dinledikleri için. Evet pastörüm, tabii ki toplumumuza baktığımızda gururlu ve kendine aşırı güvenen kişiler hayatın içerisinde örnek, güçlü, karakterli kişiler olarak gösteriliyor. Alçak gönüllü ve yumuşak başlılar ise genellikle zayıf karakterli kişiler olarak görülüyor genel anlamda. Alçak gönüllü olmak zayıflık belirtisi mi? Bu doğru bir bakış açısı mı? Onu sormak istiyorum ben hemen size.
Şimdi bir kere tam tersi neden? Doygun kişiler bir kere. Anlatabiliyor muyum? Kompleksli kişiler değil. Yani açıkçası baktığın zaman, şimdi şunun tanımını iyi yapalım. Böyle aciz, ezik kişilikler değil alçak gönüllük. Böyle bir şey değil alçak gönüllük. Bilakis kendinden emin kişi daha alçak, daha çok kendinden emin kişilerin daha alçak gönüllü olduklarını görüyoruz. Yani görüyorsun çok zengin bir adamın, çok üst düzey, kalbur üstü bir adamın oturup ne bileyim çok daha aşağılarda bir adam mesela bugün vefat etmiş birisidir. Onun için rahat ismini alabiliriz. Sakıp Sabancı diye bir adam vardı mesela, otururdu. Çok daha şeydi çünkü Türkiye'nin o zaman en zengin adamıydı ya. Ama baktığın zaman herkesle gayet muhatap olurdu. Onun gibilerin çoğuna erişmek için ya bırak böyle randevu almak için. Anlatabiliyor muyum? Yani imkan yoktu ki 5 dakika randevu alasın. Ama o çıkardı sokağa. Ben bile onu görmüş bir adam. Ben bile onu konuşmuş adam birisiyim yani. Ki ben neyim yani? Ben kimim de? O öldüğü zaman ben kaç yaşındaydım? Çok daha genç bir adamdım. Bir de yani bir sınıfım da yoktu. Anlatabiliyor muyum? Benle sohbet etmesinden tutun da. Hani demem o ki o kişiler doygun kişiler zaten. Şimdi bu ezik olarak tanımlanan ki ezik olarak gördüğümüz o özgüvensiz, o zayıf olan kişiler zaten alçak gönüllü değiller. Alçak gönüllü olup olmadıklarını bilmiyor. Şimdi bakın şimdi bu profili iyi anlayalım. Şimdi biz bir takım bu alçak gönüllülük profilini iyi anlayalım. Alçak gönüllü kişi ne yapar, ne yapmaz? Alçak gönüllü kişi insana baktığı zaman kendini o insanların üstün görmez. Ama birçok zaman biz bakıyoruz ki o ezik olduğunu gördüğümüz kişiler, hani yani pek konuşamayan, konuşmaya çekinen o kişilerin yüreğine bakmak lazım. O kişi yüreğinde kendini nasıl görüyor? Anlatabiliyor muyum? Çünkü yani alçak gönüllülük sonuçta yürek işi, içindeki duyguların işi. Biz o adamın içindeki duygularını bazen konuşmaya başladığında bakıyoruz ki ya adamın içerisinde başka fırtına var. Başka bir hesaplar var. Adam diyor ki yani ben aslında herkesten üstün olmalıydım diyor. Ben aslında herkesin üstün olmayı hak ediyorum ama şartlar beni bu hale soktu veya işte insanlar beni bu hale soktu. Beni bu hale sokan insanlar aslında orada olmayı hak etmiyorlar. Ben orada olmayı hak ediyorum. Ben onlardan daha iyiyim. Şimdi burada bunu düşünen adam da istediği kadar ezik olsun, istediği kadar şey, bu alçak gönüllük değil ki bu. Bu adamın yüreği farklı. Şimdi alçak gönüllü yürek bu değil. Alçak gönüllü yürek. Bir belediye başkanı düşün. Tamam? Seçim zamanı olmasın. Normal zaman olsun. Seçim zamanlarında farklılaşırlar belki bazıları. Ama normal zaman düşünelim. Normal zamanda bu kişi gitsin en alt düzeydeki emrindeki en alt düzeydeki adamla otursun, onun sorunlarını dinlesin. Veya demin çıksın sokağa bir normal bir insan olarak işte bir gayet fakirleri, gerçekten fakirlerle ilgili ya da alt statüdeki insanlarla ilgili insanlarla otursun, konuşsun, içten sohbetler etsin, içten konuşsun onlarla. Şimdi bu kişilik alçak gönüllü kişiliktir. Yani insanlar arasına şey koymuyor. Yani sosyal statü farkı koymuyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kişi alçak gönüllü bir kişiliktir. Yani elit takılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Kendini elit görmüyor. Kendini elitleştirmiyor. Anlatabiliyor muyum? Bu kişi alçak gönüllü kişiliklerdir. Mesela bir parantez açalım. Bazen görüyoruz televizyonlarda, her tarafta görüyoruz. Bazen akademisyenler görüyoruz değil mi? Akademik konularda. Tamam, kendini geliştirmiş, ne bileyim belli bir bilgi donanımına sahip olmuş kişi. Ama bakıyoruz ki o an kişiden bizim tarafımıza buram buram ego yansıyor. Kendi sınıfındaki insanları bile, profesörleri bile gayet aşağılayıcı biçimde konuşabiliyor. Şimdi bu şey profildir, alçak gönüllü olmayan profil. Anlatabiliyor muyum? Yani bu profil alçak gönüllü olmayan profil. Bilgi her zaman insanı, aslında bilgi normal şartlarda bilgi daha çok alçak gönüllü yapması lazım bizi. Niye biliyor musun? Bir parantez açıp söyleyeyim, bu da niye? Çünkü ne kadar çok bilgi edinirsen o kadar çok daha bilgi olduğunu ve biz ne kadar çok bilgiye hakim olmadığını anlaman lazım. Ve bu sana şey getirmesi lazım. Alçak gönüllülük getirmesi lazım. Ama işte bizim egomuz, bizim o şişkin egomuz her an her yerden bir yüksek gönüllülük, büyük gönüllülük büyük gönüllülük payı biçebiliyor. Böyle bir egomuz var bizim. Böyle bir nefsimiz var. Ona dikkat etmek lazım.
Aslında biraz toplumun dayattığı bir anlayış da var ve aynı zamanda günahlı benliğimiz de sanırım biraz bunu tetikliyor. Çünkü gurur ve kibrin karşıtı alçak gönüllü ve ikisi de yürekten kaynaklanan bir durum. O zaman günah aslında günahlı benliğimizden doğan şeyler diyebilir miyiz? Gurur ve kibir için ve alçak gönüllülük de yürekten bir kaynak.
Kesinlikle bunu diyeceğiz. Günaha geleceğiz. Gene günaha mı geldik derseniz, hani bazen eleştiri oluyor ya, gene mi günaha getirdin? Döndürüp dolaşıp oraya mı getiriyorsun? Efendim bizim felsefemiz bu. Kutsal kitabı İncil'in bize öğrettiği felsefe bu. Biz insanoğlu olarak doğru yaratılışımızın doğru yaratılışımıza değiliz. Yani yaratıldığımız yerde değiliz. Ait olduğumuz yerde değiliz. Ait olduğumuz yerde olmadığımız için bizim tam optimum bir psikolojide olmamız imkansız. Ne zaman Tanrı'yla çok yakın oluruz, o zaman doğru psikolojide oluruz. Doğru tavırda, doğru yürek tavrında oluruz. Şimdi büyük gönüllülük de böyle bir şey. Büyük gönüllülük böyle bir şey. Alçak gönüllülük olmaması, insanın alçak gönüllü olmaması bundan kaynaklanan bir şey. Her zaman kendini mesela, ya hiç görmüyor muyuz? Biz çok zaman görüyoruz değil mi? Yani birisi biraz yükseldiği zaman ne oluyor bu sefer? İşte onu hemen şey yapmak, birinci onun düşmesini istemek. Bu biraz büyük gönüllülükten kaynaklanıyor. Yani alçak gönüllü olmamaktan kaynaklanan bir şey. Anlatabiliyor muyum? Yani o da nereden kaynaklanıyor? Bu da günah içimizdeki bizi sürekli kötüye meyleden, bizi sürekli işte bu kıskançlıklara meyleden günahtan kaynaklanıyor. Günah o kıskançlıklara iten, o kıskançlık hissiyatını hissetmemizi sağlayan içimizde bir günahlı yapı var. Bir günah makinesi var içimizde. Ve sürekli günah üretiyor o makine. Ondan başımızı kaldırırsak, ondan özgür olursak baktığımız zaman dışarıya, o zaman çok daha alçak gönüllü, çok daha özgür yürekle bakacağız. Dolayısıyla evet, bunun temeli de bu var. Bunun temelinde bizim tanrısızlı yaşamımız var. Tanrısızlığımız var. Bunun temelinde bizim doygunsuz yaşamımız var. Tanrıya uzak yaşamımız var. Tanrıya uzak olduğumuz için bizler o anlamda doygun değiliz. Ve o anlamda alçak gönüllü değiliz o zaman. Yani alçak gönüllülük, çünkü Tanrı'yı gördüğün zaman, Tanrı'yı hissettiğin zaman, yüreğinde hissettiğin zaman artık bugünkü dünya şartlarında o bütün o hırsların, bütün o ne bileyim iç kemirmelerin kalmayacak ki. Bir insanın başarısıyla onun başarısıyla mutlu olacaksın belki de. Belki de değil, böyle mutlu olacaksın. Çünkü bu alçak gönüllülük. O alçak gönüllülük demek. Yani bir insan kardeşinin başarısıyla mutlu olamıyorsan sende büyük gönüllülük var demektir. Alçak gönüllülük problemin var demektir. Bu kadar basittir bu iş. Hı hı. Veyahut ona birisine baktığın zaman ona hakir gözlerle bakıyorsan, bu herkes olabilir yani. Hı hı. Hakir gözler, bir hata yaptı diye. Ya hatasından, incik cincik bir hatasından böyle bir hakir bakışın varsa, ya bir anlık bir dalgınlığından, bir amiyane tabiri bir aptallığından bir şey yapmıştır. Çok da akıllı bir hareket değildir. Ona böyle bir hakir gözle bakar ya insanoğlu. Ya işte o büyük gönüllüktür. Hı. Ama tam tersine ona Rabbin gözleri, sevgi gözleriyle bakıyor musun? Çünkü onun yüreğinde onu seven Tanrı'nın, onu seven Tanrı'nın bakışları, onun üzerindeki bakışlarını görebiliyor musun? İşte o zaman alçak gönüllü oluyorsun. Ama yüreğinde günah varsa, Semra'nın sorduğu gibi, yürekte günah varsa bunları göremiyorsun kardeş. Odur ki günahtan kurtulman gerekiyor. Odur ki Tanrı'yla tanışırsan ancak gerçek alçak gönüllükle tanışırsın. Gerçek anlamda bir alçak gönüllü olursun. Niye? Çünkü doygun olursun. Yüreğin hı-hı, doygun olur.
Hı-hı. Evet. Şimdi birkaç yorum okumak istiyorum ben, sosyal medyadan gelen hemen. Evet, Baran Bey bizlere YouTube'dan yazmış. İyi akşamlar, ben yeni keşfettim bu radyoyu. Web sitesini gördüm, sonra YouTube. Ben çok merak ettiğim konularda bayağı başlık var. Benim şehrimde açık kilise yok mesela. Bu sohbetler bayağı iyi yani demiş. Evet, Baran Bey, bizi takip ederek Hristiyan inancı hakkında birçok bilgi edinebilirsiniz. Hem siz hem de sorusu olanlar soru@radyomaranata.com adresinden sorularını bize gönderebilirler programdan sonra da. Bu akşam alçak gönüllülük hakkında konuşuyoruz. Konumuzla ilgili yorumlarınızı YouTube canlı yayınlarda yorumlarınızı, sorunuzu sorabilirsiniz. Ya da Instagram adresinden son görsel altına yapabilirsiniz. Yorumlarınızı, görüşlerinizi yazabilirsiniz bizlere. Osman Bey iyi yayınlar demiş bizlere. Evet, aslında pastörüm... Tabii ki şu anki içinde bulunduğumuz topluma baktığımız zaman alçak gönüllülük yani bu şekilde yaşamak zor değil mi? Yani bir insan bunu başarabilir mi? Çünkü çok fazla ego var, kibir var, gurur var. Çok fazla ben merkezci yaşıyor insanlar. Böyle bir zamanda alçak gönüllü bir şekilde yaşamak zor değil mi diye sormak istiyorum.
Etrafımıza baktığımız zaman şimdi zor bir konu gibi gözüküyor. Hı-hı. Değil mi? Gerçekten zor bir konu gibi gözüküyor. Çünkü doğduğumuz andan itibaren o günah günah refleksi yapımız, günaha bakan yapımız, günaha meyleden yapımızdan dolayı etrafta da bunu gördüğümüz için biz, yani şimdi bu neye benzer biliyor musun? Ne bileyim, hiç deniz görmemiş bir adama denizden bahset, denize girmeyi, yüzmeyi öğretmek gibi bir şey gibi geliyor insanlara. Aslında böyle düşünebilirsiniz ama bir şekilde bakın, insana kalırsa zordur. Zor değil, imkansızdır. Eğer mesela insan diyorsa ki ya ben kendi kendime efendim ne yapacağım? Alçak gönüllü bir tavır takacağım. Alçak gönüllük doğrudur. Tamam mı? Bunu 3 gün yaparsın. Ha bunu 5 günde yaparsın. Ama bunun için senin gerçekten gerçeği görmen lazım. Gerçeği görmen lazım. Onun için teşvim odur ki gerçeği bilmek için dua edesin. Gerçeği bilmek için dua edesin. Neden? Çünkü gerçeği gördüğün zaman, Tanrı'nın ruhu üzerine indiği zaman alçak gönüllü tavır, tam alçak gönüllü tavır hiç senin için hiç zor olmayacak. Kesinlikle zor olmayacak. Çünkü o zaman bir şekilde Tanrı gerçeğini göreceksin. Tanrı gerçeğini gördüğün zaman dünya senin için kadük kalıyor, boş kalıyor. O zaman dünya insanına baktığın zaman, yaratılmış olan insana baktığın zaman daha fazla sevgiyle bakıyorsun. Kibirle bakmıyorsun artık. Kibirin kırılıyor. Yüreğindeki kibiri kırıyorsun çünkü kibir anlamsız taşıyor. Bütün iradeni Rabbin önüne koyuyorsun. Rabbin önüne koyduğun zaman görüyorsun ve Tanrı'nın yüce Tanrı'nın nasıl bir alçak gönüllü bir Tanrı olduğunu biraz sonra onunla konuşuruz. Tanrı'nın alçak gönüllülüğüyle de konuşuruz. Onu keşfediyorsun, onu hissediyorsun. Onu hissettiği zaman senden bir alçak gönüllü yansıması oluyor. Dışarıya alçak gönüllülük yansıyor senden. Çünkü ikna olduğun duygu bu. Sen o duyguda kalmak istiyorsun artık. Ve dışarı baktığın zaman, insana baktığın zaman Tanrı'nın sevdiğine bakmış gibi bakıyorsun ya. Anladın? Ya bu sevgiyi görmek için de Tanrı'nın sevgisinin içimize, yüreklerimize dökülmesi lazım. Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülürse bizden gerçek anlamda sevgi yansır o zaman. O zaman baktığımız zaman insana gerçek anlamda alçak gönüllükle bakarız. Şimdi öbür türlüsü insan kendi kendine yapmaya çalışırsa zor değil, imkansız. Asla bunu yapamaz. Böyle bir şey yok. Zaten Hristiyan kürsüsü bunu vaaz etmiyor, bunu paylaşmıyor. Hristiyan kürsüsü kendi kabiliyetinin alçak gönüllü olmayı paylaşmıyor. Ama Hristiyan kürsüsü Tanrı'yı gören adamın gerçek anlamda alçak gönüllü olacağını paylaşıyor. Ve o adamın, gerçek anlamda alçak gönüllü olan o adamın, o kişinin gerçekten alçak gönüllü yansıtacağını paylaşıyor. Ancak hı hı. O şekilde olacağını paylaşıyor.
Evet. Ben bir yorum daha okumak istiyorum hemen YouTube'dan gelen. Sabri Bey demiş ki, alçak gönüllü olmak gidip birileriyle sohbet etmek midir? Kişinin başarıları veya meziyetleri hakkında mütevazi olması ve bunları diğer insanlarla karşılaştırmadan veya kendini öne çıkarmadan davranması anlamı çıkmaz mı demiş.
Gayet çıkar ama zaten sohbet örneği vermemizin sebebi şuydu. Yani orada o örneği verdim, öbür örnekte gayet başka örnekler de verilebilir. Oradaki örneği yapan kişi zaten sizin bu dediğinizde yapacak olan yürekte. Sonuçta biz bir yürek tarifi yapıyoruz. Bir insan profili tarifi yapıyoruz. Hı. Bunu yapan insan, yani o kişiyi alt sınıftaki kişiyle oturup gerçekten işte ne bileyim yürekten paylaşan ve yürekten zaman ayıran, onu hakir görmeyen kişi kendi başarıları konusunda da övüngen olmaz zaten. Yani o profilden o profil çıkar. Onu demek istiyorum. Onun için o örneği verdim ama hani öbür örnek de verilebilir. Öbür örnekte sizin verdiğiniz örnekte gayet güzel bir örnektir. Gayet güzel. Kendi başarılarıyla övüngen olmayan ama gerçekten övüngen olmayan, öyle sahte olarak değil, çakma bir alçak gönüllük değil ama gerçekten övüngen olmayan ve bunu yaparken de bu övüngen olmamayı gerçekleştirirken de şunu hisseden yüreğinde, daima insan onda övünecek bir şey yok aslında. Bunu bilen, bu yaratılış bize bunu yaptırdı. Bu Tanrı bize bunu yaptırdı. Tanrı'nın iradesidir bunu bize yaptıran ve mutlaka benden daha başarılı, daha aktif insanlar mutlaka vardır. Benden daha iyi yürekler, daha kuvvetli yetenekler mutlaka vardır. Görüşünü gerçekten benimseyen kişi, ama içten benimseyen kişi. İşte bunun içten benimseyen kişi olabilmek için de o Tanrı'nın ruhuna ihtiyacım var üstadım. Öbürsü, ona geliriz birazdan, sahte alçak gönüllülük oluyor. Bunlara da çok şahit olduk Sabri Bey.
Evet, aslında az önce de bahsettiğiniz gibi alçak gönüllü olabilmek için Tanrı'ya ihtiyacımız var. Çünkü günah nedeniyle çok fazla bu erdemleri ortaya çıkaramıyoruz. Ben bir ayet okumak istiyorum. Filipililer 2:3'te diyor ki, hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.
Kutsal İncil Filipililere yazılan mektup bölümünden okudu Semra. Her biriniz diğerini kendinden üstün saysın. İşte bu ifade, bakın bu ifade Hristiyan öğretisidir. Hristiyan tavrı böyle olmalıdır. Resul Paulus Filipe Kilisesi'ne yazdığı mektupta bunu böyle söylüyor. Diyor ki yani Hristiyan tavrı bu. Herkes kendini üstün saysın. Şimdi dışarıya baktığımızda bunu görüyor muyuz? Yok. Bilakis herkes diğerini kendinden aşağıda saymaya çalışıyor. Tamam? Yani sadece böyle aciz etmediği kişileri değil ha. Sadece sevmediği kişileri değil Semra. Yani evet. Herkesi aşağı görmeye çalışan bir tavır var. Hani sadece mesela diyelim ki hani savunduğum için demiyorum ha, yani doğrudur diye değil. Doğru olduğunu savunduğum için vermiyorum bu örneği. Bu misaleyi ama şu değil yani. Sadece sevmediği kişiler olur. İşte acz etmediği kişiler olur. Ama ona karşı kendini şey gösterir. Bu öyle değil. Bu herkese karşı büyük gönüllülük tavrı var. İşte Filipililere yazılan mektupta doğru Hristiyan tavrını az önce Semra'nın okuduğu ayette doğru Hristiyan tavrını Resul Paulus bize açıklıyor. Her biriniz başkasını kendinden üstün saysın. Bu bir şekilde olur. Bu bir yürek tavrıdır. Tamam, bu bir tavırdır. Bu alçak gönüllük bir reflekstir. Bu bir reflekstir. Bu yürek refleksidir. Daima o tavırda olmanın refleksidir. Bu Tanrı'yı yüceltme refleksidir. Bu amiyane tabirle, dışarının tabirle bir ibadettir değerli kardeş. İbadettir. Çünkü Tanrı orada yüceliyor. Tanrı orada hoşnut. Tanrı'ya orada çok güzel mesaj geliyor. Tanrı'nın orada burnuna hoş koku gidiyor. Yani Tanrı orada yüceldiğini hissediyor. Bundan çok hoşnut. İbadettir bu. Gerçekten ibadettir bu.
Evet, ben yayınımıza yeni katılanlar için hatırlatmak istiyorum. Sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz ve varsa sorularınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızda alçak gönüllülük hashtagli görselin altına yorumlarınızı bize yazabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz yayınımız sırasında okumaya devam edeceğiz, paylaşacağız. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamıza da eş zamanlı olarak canlı yayınımız devam ediyor. Lütfen oradan da yorumlarınızı bize yazın. Ve sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Alçak gönüllülük sizin için ne demek? Alçak gönüllü olduğunuzu düşünüyor musunuz? Ya da size alçak gönüllü davranıldığını düşünüyor musunuz? Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi merak ediyoruz. Lütfen bizlere sizler de yorumlar yapınız lütfen. Evet pastörüm, aslında alçak gönüllü olabilir mi insan ve alçak gönüllülüğün kaynağı nedir? Çünkü az önce de bahsettiğiniz gibi her alçak gönüllü görünen insan alçak gönüllü olmayabilir de demiştiniz. Sahte alçak gönüllülük de olabilir demiştiniz. Biraz bundan bahsedebilirsiniz.
Ona bir parantez açalım onu parantezini. Ya, açıkçası hani bir laf vardır ya, sen bir yerde mi şey yapmıştık, sen mi paylaşmıştın? Fazla kibir alçak gönüllülük yaratabilir değil mi? Sahte alçak gönüllülük ama. Aslında baktığın zaman şimdi biz insan olanlar biliyor musun sahte alçak gönüllü? Anlaşılır yani. O tavırdan anlaşılır. O sözlerden anlaşılır. Ya da o an anlamazsa daha sonra açığa çıkar. Çünkü alçak gönüllü olmayan bir kişi bakıyorsun çıktığı zaman milletin önüne. İşte hani insanlar için hani ayıptır ya mesela bir başarıyı kendini şey yapmak falan. Ne yapar? İşte çıkar der ki hani bazıları direkt kabul şey yapmaz. Bazıları direkt övünür de. Ay bu konuda hiç mütevazi olamayacağım. Ben bunları ilk beceren benim. Ben en iyisini yapan benim. Bu konuda hiç mütevazi olamayacağım der bazısı. O daha dürüst bir harekettir sahte alçak gönüllükten. Ama bazıları der ki ya yok işte ama teveccühünüz falan şu bu. Aslında içinde hissettiği başka. İşte bu sahte alçak gönüllük. Çünkü niye mesela bakıyorsun ki aynı kişiye bir süre sonra baya bir ego yansıyor ondan. Ciddi bir ego yansıyor ondan. Şimdi insan bazı konularda alçak gönüllü, bazı konularda büyük gönüllü olmaz ki. Bir adam alçak gönüllüyse bu her konuda, bu her anlamda tavrına yansır. Alçak gönüllülük tavrına yansır. Her zaman bu alçak gönüllü tavır her olayda yansıtır. Her olayda yansıtması lazım. Dolayısıyla şey değil. Yani baktığın zaman insanlar işte niye? Çünkü şimdi sen övüngen bir tavır sergilersen bu insanlara itici geliyor. eğitici geldiği için ne yapmak lazım? İnsanlara işte çekici geleceğini düşündüğü bir tavırla yaklaşmak lazım. Alçak gönüllü kelimeler kullanması lazım. Ama bu gerçek alçak gönüllük değil. Dürüstlük değil. Ya için alçak gönüllü değilse sen dışında istediği kadar kendini kapatmaya çalış. Anlayanlar anlamayan daha sonra anlar. Ortaya çıkar hepsi bunların. Dolayısıyla sahte alçak gönüllük Tanrı'nın, bakın onu da söyleyeyim, sahte alçak gönüllük yalancılıktır. Tamam? Yalancılıktır, Tanrı'nın iğrendiği bir şeydir. Ve kibirden kaynaklanır. Egodan kaynaklanır. Egonun örtülü halidir.
Yani çok fazla kibir sahte bir alçak gönüllülük yaratabiliyor mu?
Evet, evet. Ego fazla kibir, fazla ego sahte alçak gönüllülük yaratır. O sahte alçak gönüllülükle, sahte alçak gönüllülükle egosunu örtmeye çalışır, tamam? O kibrini örtmeye çalışır ki insanların suratına çat diye çarpmasın o kibri diye. Onu o şekilde örtmeye çalışır ama Tanrı'nın gözünde mekruhtur değerli kardeş. Mekruhtur.
Evet. Peki gerçek alçak gönüllülüğün aslında kaynağı nedir? Nasıl gerçekten alçak gönüllü olabilir insan?
Gerçek alçak gönüllülüğün kaynağı Tanrı'dır. Tanrı'yı tanımaktır. Başka bir şekilde olmaz. Başka bir şekilde gerçek alçak gönüllülükten bahsedemeyiz. Çünkü Tanrı'yı tanıyan insan aslında Tanrı'ya tanıştığı andan itibaren bu dünyanın baskısından, bu dünyanın ne diyeyim, bu dünyanın tahakkümünden kurtuluyor. Günahın tahakkümünden kurtuluyor, özgür oluyor artık. Günahsız bakabiliyor olaylara. Olaya baktığı zaman bir mesela ne bileyim, yani şimdi açık konuşalım bazı şeyleri. Bir erkek bir hanımefendiye baktığı zaman günahtan özgür bakabiliyor o zaman. Daha özgür bakabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir insan bir olaya baktığı zaman, patronuna baktığı zaman veya işte başarılı olan bir hemcinsine baktığı zaman özgür bakabiliyor. Günahtan özgür olarak bakabiliyor. Günahtan özgürlük alçak gönüllük doğurur. Çünkü insanoğlu günahtan özgür olduğunda özgürlüğün belirtisidir o alçak gönüllük. Çünkü günahtan özgür olduğun zaman sen aslında kıskançlıktan, kibirden farklı bakıyorsun bu dünyaya. Niye? Çünkü Tanrı yüreğine geldiği zaman onun yüceliğini görüyorsun kardeş. Onun yüceliğini gördüğün zaman artık kalmıyor bu dünyaya dair, ne bileyim, bu dünyanın o bütün baskıları, koşuşturmacası kalmıyor. Mutluluk halidir. Acayip bir mutluluk çöküyor içine. Aradığın mutluluk. Daha başka bir şey aramıyorsun ki. Daha başka bir şey aramayınca büyük gönüllülüğe de ihtiyacın olmuyor. Bir şeyler erişmeye çalışmıyorsun. Yani o erişmeye çalıştığın şey senin üzerine gelmiş zaten. Sana gelmiş ya erişmeye çalıştığın şey. O sonsuz tatminlik, o derin tatminlik, o derin mutluluk üzerine gelmiş artık. Artık oradan kibir çıkmaz. Oradan büyük gönüllülük çıkmaz. Ama baktığın zaman insana, onu yaşayamayan insana baktığın zaman alçak gönüllü biçimde bakarsın. Ona sevecen gözlerle bakarsın ve istersin ki o senin yüreğinde hissettiğin şeyi o da hissetsin. Bu da alçak gönüllülük yaratır. Ve bunun bir tane yolu var değerli kardeş. Başka bir yolu yok. Bir tane yolu var.
Yani kutsal Tanrı ruhun yüreğimize nasıl gelecek o zaman?
İşte onu paylaşayım. Kutsal ruhun üzerine gelmesi lazım. Bunun başka bir yolu yok. Kutsal ruh üzerine gelecek ve o zaman sen gerçek anlamda bunu yaşayacaksın. Peki kutsal ruh üzerine nasıl gelecek? Kutsal ruh üzerimize gelmesi için bir şey olması lazımdı. Rabbimiz İsa Mesih döndü öğrencilere, dedi ki benim gitmem lazım. Benim babaya dönmem lazım ki size tesellici ruh gelsin. Size onun ruhu gelsin. Size yardımcı ruh gelsin. Sizi yönetilen ruh gelsin. Ve Rabbimiz İsa Mesih çarmıha gerilip babanın yanına döndüğü zaman, döndükten, göğe alındıktan 10 gün sonra Pentekost gününde yeryüzüne Rabbin ruhu dökülmeye başladı. Döküldü. Ve o gün bugündür 2000 yıldır Rabbin ruhu yeryüzünde insanların içinde, insanlarla işliyor. Ve biz onu keşfettiğimiz anda gerçek alçak gönüllü tavrı göstereceğiz. Alçak gönüllük bir sonuçtur. Bir sonuçtur. Tanrı'da yaşayan adamın yüreğinin sonucudur. Özgür adamın yüreğinin sonucudur alçak gönüllülük. Kutsal ruh inmiş adamın yürek tavrıdır alçak gönüllülük.
Evet. Şimdi YouTube'dan birkaç yorum okumak istiyorum ben hemen. Mümkün mertebe atlamamaya çalışıyorum yorumları ve okumaya çalışıyorum. Tuzla Protestan Kilisesi, kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir. İncil Matta 23:12 demiş. Mesut Subaşı, Süleyman'ın özdeyişleri 18:12. Yürekteki gururu düşüş, alçak gönüllülüğü ise onur izler demiş. Ve Alp Bey yazmış, Matta 18:4. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa göklerin egemenliğinde en büyük odur. Ne demek bu diye yazmış bizlere pastörüm.
Az önce paylaştığımız şeylerden bir tanesi. Yani o çocukların o saf bakışlarını biliyoruz değil mi? Saf düşüncelerini, saf şeylerini. Çocuklar saf mıdır, değil midir? O ayrı bir gün, o ayrı bir şey. Çocuklarda günah var mıdır? Günahsız mıdırlar? O ayrı bir tartışma olsun. Ama çocuk saflığını hepimiz biliyoruz değil mi? Yani o safça soruları, o yani bir şekilde onun o günahını ortaya koyan, yani günahı da olsa, değil mi? Mesela bir şey gördüğü zaman istiyor. Şimdi veyahut işte elinde bir şey görüyor, güzel bir şey, onu almak istiyor, ona sahip olmak istiyor. Aslında bu günah tavrı bir yerde ama açık açık ortaya koyuyor bunu. İşte budur onun saflığı. Yani o saflığı, o çocuksuz saflığı, o bir alçak gönüllük şeyidir. Yani mesela çocuklar arasında sınıf farkı var mı? Diyebilir misiniz çocuklar arasında bir sınıf, sosyal sınıf farkı?
Yok. Evet.
Görebilir miyiz? Olmaz yani. Çocuk bir diyebilir mi ya, senin ne kadar paran var? Sen ne kadar, kaç paralık adamsın lafı kullanabilir mi çocuk? Kullanmaz. Böyle bir şey söylemez. Yahut ben senden daha yakışıklıyım, daha güzelim. Söyler mi? Bunlar şöyle bu şey yapmaz. Birbirinden hakir görmezler. Birbirlerinden kendini üstün görmezler. Çelişkileri olur, tavırları olur. Oyun esnasında kavga ederler ama birbirlerinden kendini üstün görmezler. Üstün görme şeyi yoktur. Yani mesela çocuk ırkçı olur mu? Irkçı bir çocuk olabilir mi? Yani bu bir çocuk olsun, bir ırkçı olsun, küçük bir çocuk olsun. Eğer ailesi onu öğretmemişse, yok sen zencisin, ben seninle oynamam diyebilir mi? Ya sen başka bir ırka aitsin, ya sen Hristiyansın, ben seninle oynamam der mi çocuk? Çocuk böyle bakmaz, hiçbir zaman böyle bakmaz. O anlamda bu çocuk gibi şey derken, alçak gönüllü derken, kastedilen orada o.
Evet. Sabri Bey de bize YouTube'dan yazmış. Çocuk gibi kandırılmaya müsait ol demenin bir yolu olabilir mi? Cennete gideceksin diye ödülü de var inanırsan. Ama aslında Sabri Bey'e de cevap vermiş olduk pastörümüzün açıklamasıyla. Tabii ki çocuklar dediğiniz gibi, onlar arasında bir ırkçılık olmaz ve birbirlerine ne kadar kavga etseler de 2 dakika sonra barışıyorlar. Aslında kim bile tutmuyorlar birbirlerini. O saflıktan bahsediyor aslında. Ve ben Yakup 1.21'i okumak istiyorum. Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak içinize ekilmiş, canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçak gönüllülükle kabul edin diyor. Evet, sizin de dediğiniz gibi pastörüm, tabii ki İsa Mesih'e iman ettikten sonra kutsal ruhu alıyor insan ve sadece o kutsal ruh insanı değiştirebilir. Tabii ki günahtan özgür olduğumuz için o alçak gönüllülüğe sahip olabiliriz. Çünkü ondan önce günahın sonuçları olarak biz zaten bunu başaramıyoruz maalesef. Ve Tanrı sözüyle aslında yenileniyoruz ve yüreklerimiz tanrısal bir bakış açısıyla yaşamaya başlıyor. Evet, sormak istiyorum o zaman. Alçak gönüllü olmak her zaman iyi sonuçlar doğurur mu pastörüm?
Hemen cevap vereyim. Her zaman iyi sonuçlar doğurur. Her zaman iyi sonuç. Muhtemelen itirazlar gelecektir buna. Ciddi itirazlar gelecektir. Yazabilirler.
Yazabilirsiniz. Yazın, evet, yorumlarınızı, tartışın,
konuşalım. Bakın her şeyi konuşalım. Şu değil. Arada mesela olabilir ki alçak gönüllü kişiler arada zor bir şey yaşayabilirler. Yani bir şeylere muhatap olabilirler. Bir takım ağır şeylere muhatap olabilirler. Her insan gibi olabilirler bunlarda. Ama sonrasında o alçak gönüllü kişileri, bakın alçak gönüllü kişilere fazla insanlar bozuşmak istemezlerdi, biliyor musun Semra? Kızmak istemezlerdi. Yani eğer konuştuğumuz şey gerçek alçak gönüllükse, yani çünkü şöyle algılanıyor. Genelde şöyle bir kanı var. Ya işte o alçak gönüllükse, alçak gönüllüler hiçbir zaman hak ettiği değeri bulamazlar. Niye bulamasınlar? Niye bulamasınlar hak ettiği değeri? Çünkü öbür kişiler kendilerini 1-5 yapıyor. Bu zaten alçak gönüllü. Bu zaten olan bir şeyi, işte olan bir şeyini ortaya çıkarıp kendini pazarlamayı bilmiyor. PR'ını iyi yapamıyor. O zaman da işte insanlar bunu hak ettiği değeri vermezler. Klişe. Herkes 3 aşağı 5 yukarı ne olduğunu ne olmadığını biliyor. Mesela iş yerlerinden gidelim. Ya iş yerinde sen bilmez misin hangi kişinin neye kabiliyeti olduğunu? Öbürü sabah işi bilmeyen adam sabaha kadar kendini övsün. İşi bilen adam sabaha kadar kendini alçaltsın. Herkes herkesi biliyor. Daha aslını söyleyeyim. Alçak gönüllü kişilerle herkes çalışmak ister. Herkes ister. Yani çünkü niye? Çünkü azlar. Çok azlar. Değerliler çünkü. Niye? Yormuyorlar insanı çünkü. E niye? İyiyse o bulundukları yeri ne diye ne yapalım? Onu mobilize ederler bulundukları yeri. Daha ortam güzelleşir ortam. İnsanlar onların yüzünden insanlar işe gelmeye daha çok hevesli olurlar. Çünkü niye? Baktıkları zaman konuşmak istedikleri, çalışmak istedikleri insanlar bulacaklar orada. Bu tür insanlar hiçbir zaman olmaz ki yani nasıl söyleyeyim? Mesela şu denir ya işte alçak gönüllü adamsa patronun hakkını yer. Niye yer hakkını? İşte o der ki yani çok teşekkür ederim sevgili patronum, siz bana gerçekten çok iyi davranıyorsunuz, hak etmediğimi veriyorsunuz diye alçak gönüllü bir şekilde gider. O patron der ki ya ben onu hak etmediğimi veriyorsam o zaman biraz keseyim. Patron bunu demez. Demez. Sonuçta o son tahlilde o adamın da vicdanı var. Bir ikincisi, hadi vicdanı da olmasın, o kişiyi kaçırmak istemez elinden. Niye? Ya alçak gönüllü adam iyi çalışır çünkü. Niye iyi çalışır? Çünkü alçak gönüllü adam tamam patronunu belli bir iş yerini, patronunu, o diğer çalışanları belli bir yerde görür. O zaman ona o işe ehemmiyet verir. Ya bugün yararlı işçiyi kim kaçırmak ister? Yok ki. Herkes kaytarmaya çalışıyor işçilerden. Bir şey olsa da kaytarayım diyor. Çalışan adamı kimse kaybetmek istemez. Yeri geldiğinde patronu ona daha fazla vererek onu orada tutmak ister. Dolayısıyla her zaman alçak gönüllük işe yarar mı? Her zaman işe yarar. İşe yarardan kastımız tam olarak ne? Onu da açıklayalım ama her zaman o eğer kastımız fiziki anlamda ihballer yakalamaksa, işlerimizin iyi gitmesini yakalamaksa, güzel konumlar elde etmekse evet her zaman gerçekten yolunda gider, şey yapar.
Belki birkaç ayet İyidir. Okusam onun üzerine nasıl aslında işe yarar belki onu üzerine konuşabilirsiniz. Süleyman'ın Özdeyişleri 22:4'te diyor ki alçak gönüllülüğün ve Rab korkusunun ödülü zenginlik, onur ve yaşamdır.
Bir daha oku.
Alçak gönüllülüğün ve Rab korkusunun ödülü zenginlik, onur ve yaşamdır. Aynı zamanda Mezmurlar 51:17'de senin kabul ettiğin kurban alçak gönüllü bir ruhtur. Alçak gönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin ey Tanrı da demiş ayetlerde.
Alçak gönüllü bir yüreği hor görmezsin. Yani aslında olabilir ki ağır günahlar, kötü şeyler yapmış olabilir bir insan. Ama sonradan Tanrı'yı bulmuş olabilir ve Tanrı'yla ya da kendi sorgulamaları yaşamıştır o insan. Ve o sorgulamaları onu tövbeye yöneltmiştir ve Tanrı'yı bulmuştur o adam. O alçak gönüllülükle yürekte gittiği zaman asla onu Tanrı geri çevirmez. İyi de bu kadar bayağı kötü şeyler yaptı. Ama Tanrı o alçak gönüllü yüreği asla sırtını çevirmez. Şimdi bunun gibi o alçak gönüllü yürek başarılıdır. Doğru başarılıdır. Çünkü göklerden bereketlenir. Çünkü Tanrı onda hoşnuttur. Ondan hoşnuttur. Önünde birçok insanın açılmadığı kapılar açılır. Gerçek alçak gönüllü kişinin. Niye o kapılar açılır? İnsanlar onun önünde o kapıyı başkasının önünde o kapıları açmaktansa o kişilerin önünde o kapıları açmak ister. O yüzden dolayıdır ki ayet diyor ki alçak gönüllü insanlar zengin olur. Zenginlik mertebesine düşer.
Evet. Peki pastörüm, bence bu konuda birçok insanın zorlandığını düşünüyorum. Alçak gönüllü olmanın bir sınırı olmalı mı? Ya da her duruma karşı alçak gönüllü olmalı mıyız? Bunu nasıl ayırt edeceğiz? Nasıl bileceğiz?
Şimdi sınır kavramı aslında bir şey gözüküyor. Yani bunu nasıl sınır çizeceksin diye düşünebilirsin ama yok. Keskin bir takım şey var. Yani biz insana karşı alçak gönüllüyüz. Duruma karşı değil. Yani mesela bir belediye başkanı, az önce söyledim. Veya zengin bir adam, aşağıda alt sınıftaki bir adamla sohbet eder, ona yardım eder, ne bileyim onun zamanını zaman geçirir, icabında onunla konuşur, hiç şeylik yapmaz. Ama bu demek değildir ki bütün zenginliğini ona versin. Ya da bu demek değildir ki o belediye başkanı gel koltuğuma sen geç desin. Öyle bir saçma bir şey olmaz. Anlatabiliyor muyum? Yani o alçak gönüllük değildir artık o. O başka bir şey. Yani o nasıl anlatayım? O yani görev konusunda, yani dünyanın işleyişi konusunda aykırı bir harekettir o. Alçak gönüllük durumla alakalı değil, olaylarla alakalı değil. Olaylara karşı sen kendini savunmak zorundasın. Senin ailene birisi saldırıyorsa sen alçak gönüllükle benim ailemi, benim çocuklarımı dövün demiyorsun. Ya da öldürün demiyorsun. Önüne geçmeye çalışıyorsun. Ama aynı alçak gönüllük sen o kişiye karşı kin, nefret beslemiyorsun. Doğru. Kin beslemiyorsun. Doğru. Nefret beslemiyorsun. Hatta onunla barışmak istiyorsun. Ama Ama aileni de koruman gerekiyor. Yani eğer illa bir sınırdan kasıt şeyse, çünkü bu tanımlamaları somut örneklerle yapmak istiyorum. Somut örneklerle olursa daha iyi anlaşılıyor. Evet. Bir türlü havada kalıyor. Daha çok sorular çıkıyor. Bu sefer kendi anlatmak istediklerimizi de anlatamayabiliyoruz bazen. O açıdan bunu örneklendirmeye çalışıyorum. Zannediyorum bu açıklama iyi olmuştur. Doğru, yani bu örneklemeler doğru örneklemeler olmuştur. Çünkü sınır derken insanların kafasında bu var. Yani kişiyle olguları, kişiyle olayları ayırt edeceğiz. Kişiyle yaşanmışlıkları ayırt edeceğiz. Yani ne bileyim işte.
Yani şöyle diyebilir miyiz? Herkese karşı alçak gönüllülük olmalıyız ama her duruma karşı alçak gönüllü olmamız gerekmez mi?
Ya işte onun o tavır değil. O konu yani. O duruma karşı olan seni savunman alçak gönüllülükle alakalı bir şey değil. Sen bir şeyi savunuyorsun. Yani bir kişiyi savunuyorsun. Orada veya ailenden birisini savunuyorsun. Savunmak zorundasın. Çünkü ona bir şey yapacak. O şimdi veya o mağdur duruma düşüyor. Bir insanın mağdur durumu var. Mağduriyeti var. Bir insan mağdur. Sana geldi dedi ki ya benim mağduriyetim var. Bu böyle böyle, ben mağdur oldum. Beni savunur musun? Sen onu savunuyorsun. Çünkü aslında o kişiye karşı da bir alçak gönüllü sevgi besliyorsun. Ama onu mağdur eden kişiden nefret etmiyorsun. O kişiye karşı alçak gönüllüsün gene. O kişiye gerçekten saygılısın. O kişiyi övüyorsun yeri geldiği zaman. Çünkü o kişinin de Rabbin o kişiyi de sevdiğini biliyorsun. Ama o kişiye, o yanındaki sana gelen arkadaşın mağduriyetini de anlatıyorsun. Ve sonuna kadar onun haklarını aramak istiyorsun yani. Anlatabiliyor muyum? Bu ikisi farklı şeyler. Olaylar karşısında değil bizim alçak gönüllüğümüz.
Yani iki kişi bir sorun yaşadığında aslında alçak gönüllü bir şekilde nasıl çözebilir iki taraftan?
Alçak gönüllük varsa zaten çözülmüş demektir o iş. Eğer alçak gönüllükle yaklaşırsalarsa.
Yani özür dilemesi gerektiğinde özür diler mi? Ya da haklıyken yine de özür diler miyiz bir alçak gönüllü?
Alçak gönüllü bir adam için özür dilemek değil, özür dilemek hiçbir zaman en ufak bir sorun teşkil etmez alçak gönüllü adam için. Özür dilemek diye bir iş bu yani, bunu sorun olarak bile konuşmak bile zuldür o alçak gönüllü adama. Alçak gönüllünün gereği bu. Alçak gönüllü tavrın gereği bu. Haklı dahi olsa, bak haklı olsa bile kişiden özür dileyebilir ki onun yüreği kırıldı diye, onun yüreği tamir olsun diye kişiden. Tamam, haklı şeyinde olsa bile, ki haklı adam bellidir gerçi. Belli olur yani. O kişi de bu özrü fazla bulur ve direkt ona şey yapar. Yani bunlar, alçak gönüllü adam kolay kolay ihtilafa düşmez. Kolay kolay ihtilafa düşmez ama ihtilafa düştüğü zaman ihtilafı çözmek onun için çok basittir. Çok kolaydır o ortamlar.
Evet. Süleyman'ın Özdeyişleri 11.2'de de küstahlığın ardından utanç gelir ama bilgelik alçak gönüllülerdedir diyor.
Çok doğru bir laftır. Yani baktığın zaman insanlar bazen bir anlık yürek şey kabarmalarıyla öyle küstahça şeyler yapıyorlar ki, o küstahça şeyler o kişiyi o kadar çok düşürüyor ki, var ya, o kadar çok düşürüyor ki. Oysa ki öbür taraftan baktığın zaman gerçekten mağdur durumda kalmış bile olsa, öyle doğru kelimelerle o kişiye yaklaştığın zaman, alçak gönüllü biçimde doğru kelimelerle, ey kardeş bak sen bunu böyle yaptın ama bak burada böyle bir şey de var. Dolayısıyla bu tam benim hatalı olduğumu göstermiyor ifadesi.
Gerçekten bir bilgelik gerektiriyor ama.
Bilgelik gerektiriyor tabii. Gerektiriyor. O bilgelik için ihtiyacımız olan, şimdi az önce ne paylaştık? Kutsal ruh, Tanrı ruhunu almayı paylaştık. Tanrı ruhu geldiği zaman zaten o ruh bilgelik ruhu. O ruh sana öğretiyor. O ruh seni kendine doğru çekiyor. Öğretiyordan fazlası var orada. Yani pratik olarak kendine çekiyor. Pratik olarak öğretiyor. Teori olarak öğretmiyor sadece. Pratikte kendine doğru çekiyor. Ve seni kendine doğru çektiği zaman aslında sen, o bilgece tavır sana yerleşmeye başlıyor. Ve o bilgece tavırla insanlarla diyalog geliştirmeye başlıyorsun. Ve bu çok değerli bir şey Semra. Bu evet, çok değerli kesinlikle. Bir şey. Gerçekten bu çok değerli bir şey. Bu alçak gönüllü konusu baştan aşağı değerli bir konudur üstadım. Alçak gönüllü adamlar mutludur Semra. Gerçek anlamda mutlu olan kişiler alçak gönüllü kişilerdir. Çünkü niye? Çünkü bütün o dünyanın tahakkümlerinden özgürdürler. Özgürdürler dünyanın tahakkümlerinden, dünyanın baskısından, dünyanın değer yargıları dayatmasından, hepsinden özgürdürler o kişiler.
Evet, birkaç yorumla devam etmek istiyorum ben hemen. Aynur Hanım yazmış bizlere, alçak gönüllülük tüm Tanrı halkını niteleyen bir özellik olmalıdır. Yakup 4:6, Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçak gönüllülere lütfeder. Tanrı'nın kibirden ne kadar nefret ettiği yüreğimize ve zihnimize kazınmalıdır demiş. Teşekkür ediyoruz yorumları için. Ve Mesut Subaşı Koleseliler 3.17, söylediğiniz yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, onun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın yazmış bizlere. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir ayet. Evet pastörüm, tabii ki kutsal kitaba baktığımızda, İncil'e baktığımızda alçak gönüllülük açısından çok büyük bir örneğimiz var İsa Mesih. Bize nasıl bir alçak gönüllülük örneği bıraktı, biraz onun üzerinde konuşalım. Çünkü tabii ki iman ettiğimiz kişiyi örnek de alıyoruz aynı zamanda. Bizim için çok büyük bir örnek. Bu konuda yani alçak gönüllülük konusunda bize nasıl örnekler bıraktı, üzerinde
çok
konuşmak gerekirse.
Üstün bir şeydir. Yani baktığımız zaman Rabbimiz İsa Mesih'in alçak gönüllülük örneğini birkaç örnek vereceğim şimdi. Ama en baştan Tanrı'nın bu dünyaya gelmesi, gelme teveccühünü göstermesi. Şimdi Tanrı insanı kale alması. Ha, kale almak şöyle dursun ya. Kale almak neymiş? İnsanı kale alması değil. İnsanın mutluluğu için, mutluluğu için, insanın doğru yerde olması için, insanın sevinci için, insanın kurtuluşu için kendini feda etmesi. Şimdi bakın burada alçak gönüllünün çok üst örneği var. Son tarihte biz yaratığız ya. Yaratığız. Yaratık olduğumuz halde biz yaratıktan yaratığa alçak gönüllülük konuşuyoruz değil mi? Yani yaratıkla yaratıklar arasındaki alçak gönüllülüğü bile, hani büyük alçak gönüllülüğün aslında ne kadar zor olduğunu konuşuyoruz. Neyine? Ben yaratığım. Karşımdaki insan da yaratık. Niye zor bizim birbirimize alçak gönüllü tavır göstermemiz? İkimiz de yaratıldık. Ya şimdi bakın, Yaradan'ın üstad, yani bu, bak bu çok çok çok güçlü bir şey var burada. Çok çok yüce var bu şey var burada. Biraz su içeyim.
Evet.
Çok kilitleniyor boğazım. Çok yüce bir şey var burada. Çok çok yüce bir şey var burada. Yaradan'ın yaratığa karşı bu teveccüh edip buraya gelmesi, Tanrı'nın bizim için buraya gelmesi. Bakın başta bu çok yüce bir olaydır. İsa Mesih'in yaşamını gördüğümüzde, ya bak bugün en basit şeylere bak. Ne bileyim, en basit bir din önderlerine baktığın zaman, değil mi? Son model arabalar, siyah arabalar olur o. Marka ismi vermeyeceğiz. Siyah arabalar vardır. O siyah arabalarda gezerler. Etrafında böyle güzel yalılarda, şuralarda, bunlarda kalırlar. Ya Allah, Rabbin, Allah'ın oğlu dünyaya geldi. Bir otel odası yoktu be. Ha? Bir otel odası yoktu. Bir yemlikte yattı ya. Bir yemlikte dünyaya geldi. Bir han odası yoktu. Handa bir oda, öyle handa öyle 5 yıldızı falan zaten öyle hanlar yok o zaman. Han odası yoktu. Handa bir oda yoktu yani. Bir yer yoktu ki doğsun, doğmaya. Olabilecek hayvanlar içerisinde doğdu yani. Düşünebiliyor musun? O Rabbimiz İsa Mesih öğrencilerinin, kendi şagirtlerinin, öğrencilerinin eğilip ayaklarını yıkıyor yani. Eğilip ayaklarını yıkadı. Şimdi düşündüğümüz zaman ya Resul Paulus çekti ayı, dedi ki ayağımı yıkama dedi Rab, yani ben kabul edemedim onu. Dedi ki yanımda payın olmaz. Yapmamız gereken o. Yapmamız gereken o. Yanımda payın olmaz. Baktığınız zaman çarmıh, ya çarmıh ölümü dünyanın en nalet ölümüdür. Yavaş yavaş ölüyorsun. Acı çekerek ölüyorsun böyle. Pis bir ölüm. Yani fiziki olarak çok çok ağır bir ölüm. Düşünebiliyor musun? Bunu yapmaya razı geldiler. Bu dünyaya razı gelmek ne demek? Bu dünyaya gelmek ne demek onun, Tanrı için? Ne yaptılar? Tanrı'ya küfrettiler. Tükürdüler ya. Kendi yarattıkları ya. Kendi yarattıkları. Döndüler ona, küfrettiler, onu hakaret ettiler, onu aşağıladılar. Ne zoru vardı Tanrı'nın bunları çekmeye?
Evet pastörüm, yani bu kadar şeye katlanmasının amacı ne? Amacı. Neden bu şekilde dünyaya geliyor?
Bir şekilde ölüm diye bir şey var. Ölümün tutsaklığı var. O ölümün boşa çıkması lazım. Tamam. Biz Tanrı'dan ayrıldığımızda lanet altına girdik. Tamam. Toprak bizim yüzümüzden diyor. Kelam diyor, toprak senin yüzünden lanetlendi. Toprak lanetli. Biz toprak bize ait. Biz o toprağın başıyız. Toprağın efendisiyiz. O toprağın efendisi olan bizler de lanetlendik. Lanet altındayız. Bu lanette Tanrı'nın yanına gidemezsin kardeş. Eğer insansan, anne babadan doğmuşsan bu lanetin altındasın. Topraktansa bedenin, o zaman sen de bu lanetin altındasın. Bu lanetle Rabbin yanına gidemezsin. Nokta. Tanrı bu dünyaya geldi. Bu dünyaya geldi. Ölümü ölümü ölümde yargıladı ve laneti üzerine aldı. Ve her kim ki bugün diyor ki Tanrı, her kim ki o çarmıha, o çarmıhta ölenin ben olduğuma ima ederse, o lanetsizliğin altına giriyor işte. O zaman Tanrı'nın yanına gidebiliyor. O zaman Tanrı'yı görebiliyor. İşte bunun için yapılması gereken şeydi bu. Buraya gelmesi lazımdı Rabbimizin ve çarmıha gerilmesi lazım. Çünkü lanetsiz birisinin ancak laneti alır. Herkes lanetli. Yani başka birisi olsaydı olmaz mıydı? İşte İsa değil de aslında çarmıha gerilen, onun görünümünde başka birisi gerildi. Ya başka birisi olmaz. O da lanetli. Lanetsiz olan tek kişi var. Babasız olması lazım. Tamam? Babasız olması lazım. İnsan soyu, erkeğin soyu olmaması lazım. Kadının soyu olması lazım. Dolayısıyla böyle birisi lazım. Lanetin olmadığı bir kişi lazım ki laneti üzerine alsın ya. Lanet adam zaten lanetliyse onun çarmıha çıkmasının bir anlamı yok ki. Tanrı bunu yapmaya geldi. Buna razı geldi. Bu bir alçak gönüllüktür. Bir alçak gönüllüğün sonucudur bu. Bu çok yüce bir alçak gönüllüktür. Bu anladığımız anlamda bugün konuştuğumuz gibi bir alçak gönüllükten çok daha yüce bir kavramdır. Ya Yaradan kendini yarattığı için feda etti. Nokta ya nokta. Sözün bittiği yerdir. Sözün bittiği yerdir. Hayatımızın bir rotası varsa hayatımızın rotasını buraya kilitlememiz lazım. Buradan başka bir yere kilitleyemeyiz o hayatın rotasını. Başka bir yere kilitlenemez bu hayatın rotası. Çünkü başka hiçbir rota doğru yere çıkarmaz. Çıkması gereken yer lanetin olmadığı yerdir. Lanetin olmadığı yere gitmemiz lazım.
Evet, aslında bu bizim toplumumuzda çok alışılabilmiş bir tanrı figürü değil. Çünkü yani ben küçüklüğümden beri hep öyle öğretildi. Tanrı çok uzaklarda ve ne yapsak aslında bizi cezalandırmak için hazır bekleyen bir tanrı vardı sanki. Ama şimdi kendini alçak feda eden tanrı, bir tanrıdan evet. bahsediyorsunuz ve gerçekten bu yeni birçok insan için.
Bize öğretilen tanrı günahlı bir tanrı. Tamam, çünkü günahlı insan kendi kafasından günahlı bir tanrı öğretiyor. Günahlı tanrı da büyük gönüllü olur. Egolu bir tanrı var bizde. Böyle şişi bir egosu var. Her an her şeye kızmaya hazır. Her an üzerimize bir şeyler yağdırmaya, ateş yağdırmaya hazır bir tanrıdan bahsediyoruz. Egosu pekişmiş, egosu derin.
Yani insanlar böyle bir tanrı mı yaratıyorlar
i̇nsanlar
kafalarında?
Kendileri gibi bir tanrı yaratıyorlar. Çünkü insanlar tanrı hakkında biliyorlar. Tanrı kavramı hakkında çok şey duymuşlar, biliyorlar. Tanrılık kavramını biliyorlar ama tanrının kendisini, karakterini, zatını tanımadılar. Tanımaya yeltenmiyorlar. Uzak daha doğrusu, uzak geliyor insana. Öyle bir şey uzak geliyor insanlara. O zaman ne yapıyorlar? Kendi kafalarında güzel bir tanrı uyduruyorlar. Mesela o tanrı ne yapıyor? Mesela onlar kıskanıyor ya. Aslında o tanrı da onların kıskançlıklarıyla aynı fikirde. Mesela o birisini kıskanıyor. Diyor ki yani o kişi orayı hak etmiyor diyor. O düşünüyor. Ne düşünüyor? Tanrı da benimle aynı fikirdedir. Onu düşünüyor. Veya birisine bir ihtilafa düşüyor. Mesela parasal bir ihtilafa düşüyor. Bir yükeni var. Ortaklar ayrılıyor. Kavgalı ayrılıyorlar. İhtilafa düşüyorlar. O diyor ki işte Rab ona cezasını verecek. Tanrı onu vuracak. Rab vuracak onu. Öbürüne gidiyorsun, o da diyor Rab onu vuracak. Çünkü ikisi de Tanrı'yı satın almışlar. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü Tanrı'nın Tanrı olması için onun arkasında olması lazım. Şimdi bu bak, şimdi ben şimdi çıkıp kimseye dersem ki sen kafanda Tanrı'yı yaratıyorsun desem haşa diyecek. O kızacak bana. Ama realitede bu var. Benim gördüğüm bu. Çünkü o Tanrı hep büyük gönüllü bir Tanrı. Alçak gönüllü bir Tanrı değil. Her an en ufak bir ibadet eksikliğimizde bizi mahvetmeye hazır bir Tanrı. Her an bizi cezalandırmaya hazır büyük yürekli bir Tanrı. Bize anlatılan Tanrı bu. Oysa ki Tanrı tamamen farklı. Çok farklı.
Kutsal kitapta ve Tanrı kendisini gerçekten çok büyük bir alçak gönüllü, merhamet ve sevgisiyle açıklıyor bizlere. Ben bir hikaye okumak istiyorum. Filipililer 2:7-8'de diyor ki, ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. Aynı zamanda Matta 11:29'da, boyundurluğumu yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur diyor. Evet, ben yayınımıza yeni katılanlar için hatırlatmak istiyorum. Canlı yayınımızda sizler de görüş ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Ve varsa sorularınızı bize yazabilirsiniz. Bunun için sosyal medya hesaplarımızda alçak gönüllülük hashtagli görselin altına yorumlarınızı yazınız lütfen. Soru ve görüşleriniz yayınımız sırasında paylaşılacak. Paylaşmaya devam edeceğiz. Sosyal medya hesaplarımızdan Bizi takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bize ulaşabilir ve takip edebilirsiniz. YouTube sayfamızda eş zamanlı olarak canlı yayınımız devam ediyor, devam edecek. Yorum ve görüşlerinizi bize buradan da yazabilirsiniz. Lütfen fikirlerinizi, düşüncelerinizi, deneyimlerinizi yazabilirsiniz. Alçak gönüllülükle ilgili bekliyoruz yorumlarınızı okumak için. Evet, pastörüm, hemen birkaç tane yorum okumak istiyorum ben YouTube'dan gelen. Aynur Hanım, alçak gönüllü olan kişiyi dışarıdan fark edersiniz. Yakup 3.13, aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla bilgelikten doğan alçak gönüllülükle iyi eylemlerini göstersin yazmış. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ve karar defteri, alçak gönüllülük bizi ruhsal olarak da geliştirir mi? Sadece insanlara olan tanıklığımız ile alakalı mı diye de sormuş.
Ruhsal gelişmiş kişiler, ruhsal gelişimin ölçüsüdür alçak gönüllülük. Yani ruhsal kişinin, ruhsal gelişmiş kişinin dışa vurumu alçak gönüllülükle olur. Alçak gönüllüyse bir kişi, o bileceğiz ki o kişinin Rab'le arası iyi. Rab'den besleniyor. Çünkü Rab'den beslenen adam alçak verir. Rab'den sürekli beslenen adam. Bak bunu da söyleyelim. Alçak gönüllük içine bir kere alçak gönüllüğü tattım, Rab'le oldum. Hayır, değil. Çünkü o içindeki nefs devam ediyor. İçindeki nefs hala sende. Ve en ufak bir boşlukta, en ufak bir bastırılmamışlıkta yukarı çıkmaya hazır. Nasıl bastıracaksın onu? Nasıl vazgeçeceksin ondan? Nasıl vazgeçiyorsun ondan? Tanrı ruhu sende kuvvetliyse ondan vazgeçiyorsun. O sende hakim olamıyor orada. Orada hakim olamıyor. Çünkü sen, Tanrı ruhu sana ziyadesiyle ikna ediyor. Dolayısıyla alçak gönüllülük bir dışa, ruhsallığın dışa vurumudur. Tanrı'yla yürümenin, Tanrı'ya yürüyen adamın dışa vurma tavrıdır. Alçak gönüllü tavır.
Evet. Karar defteri, YouTube'dan bize Tanrı'yı aramak ve alçak gönüllü arasında bir bağ var mı demiş. Aslında ben de ek olarak şöyle bir soru da sormak istiyorum size. Alçak gönüllü olmak bize ne kazandırır ve Tanrı'ya olan yaklaşımımızı nasıl etkiler? Neler kazandırdığından bahsedelim, sonra bize alçak Tanrı'ya gönüllü, yaklaşmamız konusunda
alçak
nasıl
alçak gönüllü olmak, aslında karar defterinin sorusuna da aynı cevabı vereceğim. Alçak gönüllülüklü olma, eğer alçak gönüllüyse zaten sen Tanrı'yı kazanmışsın demektir. Yani bir kazanmışlığın sonucudur alçak gönüllü.
Yani yaşamında Tanrı vardır.
Evet, Tanrı vardır ve Tanrı kazanımı vardır alçak gönüllüğün. Ha, eğer illa dünyasal olarak kazanç arıyorsak, bir, gerçekten aranan bir kişisindir. Az önce paylaştık. Popüler bir kişisindir. Çünkü yüreğindeki sevgiden dolayı herkes, insanların sevgiye ihtiyacı var Semra. Sevgi görmeye ihtiyacı var. Sen alçak gönüllülükten fazlasıyla sevgi gören insanlar ve onunla paylaşmak ister. Onunla paydaşlık etmek ister. İki, için için yemez alçak gönüllülüğünü. İçin için yemeyen adamdır. İçin için yemiyorsa o adam sağlıklıdır. Mutludur çünkü. Alçak gönüllülükle adam kolay kolay kanser olmaz. İddia ediyorum. Nereden biliyorsun? Elinde veri var mı? Yok. Ama atasözlerinden gidiyorum. Duvarı ne mi yıkar adamı, kan mı yıkar? Bu kadar basit. Yüreğini için içini yemiyorsa alçak gönüllü insan kolay kolay hastalanmaz. Şimdi fiziki şartlar tabii ki, alçak gönüllü insan 80-85 yaşına geldiği zaman ufak tefek rahatsızlıkları çıkabilir. Ya bir şey diyemem. Sonuçta biz beşeri bir topraktan yaratıldık. İlla ki rahatsızlıklarımız olacak. Ama bir şey söyleyeyim. Alçak gönüllü insan daha sağlıklıdır. Niye? Çünkü mutludur. Mutludur ya, sevinçtir o insan. Niye? Çünkü kompleksiz bakar. Kompleksli kişiler daha çok hastalanırlar. Normaldir, eşyanın tabiatına uygun olan bu. Sürekli yüreklerinde takıntılar var. Sürekli yüreklerinde gamlar var. Bir şeyler takıyorlar sürekli. Bu sefer ya da bir çekinmezlikleri var. Bu yıpratır insanı. Alçak gönüllü yüreğin yoksa, büyük gönüllüysen yıpranırsın kardeş. Çok normal bir şey bu. Yıpranırsın. Çünkü o yürek sürekli gönlünü büyük tutmak zorundasın. Yukarı tutmak amacın var. Bu seni ciddi bir baskı oluşturur. Ciddi bir stres oluşturur. Bugün olmasa yarın. Yarın olmasa öbür gün hastalanırsın. Dolayısıyla alçak gönüllü insanın birinci kazanımı fiziki anlamda. Fiziki anlamda. Hı hı. Ha, çok önemli değil belki ama fiziki anlam. Çünkü önemli olan birinci ki ruhsal anlam. İnsanın ruhsal kurtuluştur. Öyle ya, burada bir parantez açayım hadi. Burada kavga konuştuk bilmiyorum ama sağlıklı olmak konusu. Sen, Rab sana şifa verdi. Tam anlamıyla sağlıklı olun. Ama Rabbin yanına gitmedin. Ne anlamı var bu işte? Hatırlıyor muyuz o misaleyi? 10 kişi geldiler Rabbin yanına. Hepsi cüzzamlıydı. Rab onların üzerine ellerini koydu. Geri döndüklerinde yolda hepsi iyileştiler. Dönüp bir tanesi teşekkür etti Rab'be. 9 tanesi gelmediler. Neredeydi o 9 tanesi?
Evet, öyle bir ayet.
Eğer biz şifa alsak ve şifa aldıktan sonra Rabbin yanına gitmesek ne anlamı var o şifanın? Geçtim. Yani demem o ki alçak gönüllülüğünün adamın kazanımı, zaten kazanmış kişinin, kazanımı olan kişinin kazanımı olmanın bir sonucudur. Tanrı'yı kazanmanın bir sonucudur alçak gönüllülüğüdür. Alçak gönüllü yürek. Tanrı varsa yürekte, o yürek alçak gönüllüdür.
Evet.
Tabii ki birbirini de besler bu anlamda. Yani alçak gönüllüysen daha çok Rabb'i yüceltirsin. Rab'den beslenince daha çok Tanrı'ya benzer tavırda olursun. Ve Tanrı daha çok yücelir. Yani o zaman bir kutsal bir sarmalın içine girersin. Kutsal ve doğru bir sarmal. Çünkü sarmal lafı genelde bizde negatiftir ama bu tam anlamıyla kutsal bir sarmal. Sen Tanrı'dan besleniyorsun, alçak gönüllü oluyorsun, daha alçak gönüllü oluyorsun ve alçak gönüllü oldukça, sen alçak gönüllü tavır sergiledikçe Rab seni daha çok bereketliyor. Ve daha çok bereketliyor ve daha çok yüceliyor. Çünkü daha çok yüceliyor Rab.
Evet, şimdi birkaç yorumla devam etmek istiyorum ben pastörüm. YouTube'dan bizlere karar defteri Tanrı'ya inanmayan birisi alçak gönüllü olamaz mı demiş ve Alp Bey, yani bahsettiğiniz türden bir alçak gönüllülük mümkün mü? Yani Hazreti İsa'yı örnek veriyorsunuz, bir peygamber yani bizden üstün ama benim gibi biri mesela ne bileyim olmaz mı? Yani alçak gönüllülük aslında Tanrı'yı tanımayan birisi alçak gönüllü olabilir mi? Ya da herkes alçak gönüllü olabilir mi? Sadece peygamberlere ya da kutsal kişilere mi olabileceği bir şey?
Tanrı'yı tanımayan bir karakter, çevresindeki karakterlere bakarak şunu diyebilirsiniz. Ya filanca filancaya göre daha alçak gönüllü olabilir. Hı hı. Ama o kadar. Hepsi. Kriteriniz kim? Karar defterini bunu sormak isterim. Sen kimi kriter alıyorsun? Yani diyebilirsin ki ya tamam pastör öyle diyorsun da şimdi bizim arkadaşım var Mehmet, gerçekten çok alçak gönüllü bir çocuk. Tamam abi, kimle kıyaslıyorsun sen Mehmet'i? Kafanda kimle kıyaslıyorsun? Necati'yle kıyaslıyorsun. Kimle kıyaslıyorsun? Süleyman'la kıyaslıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ama gerçek alçak gönüllülük, tanrısal alçak gönüllülük. İşte o başka bir şey. O fersah öteden görülebilen bir şey. Çünkü o alçak gönüllü dediğim Mehmet var ya, illaki yarın öbür gün başka bir şeyler de falso verecek. Bir takım şeylerde alçak gönüllülük örneği gösteremeyecek. Dolayısıyla tam gerçek alçak gönüllülük, karar defteri cevabım hayır. Tam anlamıyla gerçek alçak gönüllülük Rabbin ruhu olmadan, Rabbi tanımadan olmaz. Olamaz. Şimdi efendim senin verdiğin örnek İsa. E kardeşim tamam da yani şimdi biz İsa gibi olamayız ki sen.
Aynı zamanda tabii ki peygamber yani bizden üstün demiş.
Peygamber değildir o. Peygamberlere vahiy vermiştir. Kendisi vermiştir. Vahiyinin kendisidir o. Peygamber kimdir? Peygamber Petrus'tur. Peygamber kimdir? Peygamber Yuhanna'dır. Onun öğrencisidir. Ama kendisi peygamber değildir. İsa vahiy almadı. Vahiy verendir. Vahiyinin kendisidir. Vahiyinin özüdür İsa. Bunu burada daha başka zamanlarda da sık sık tekrarlayacağız. O Tanrı'dan gelen özdür. Ha, şimdi şu soru güzel bir soru. Ya senin gösterdiğin kişi böyle yüce bir insanı gösteriyorsun. Sen bize diyorsun ki yani onlar onun gibi ol. Ha. Ama işte üstadım bakın. Rabbimiz İsa Mesih bize öğretişinde benim gibi olmalısınız diyor.
Evet.
Benim gibi olmalısınız derken ben gideceğim. Ben öğrencilerine çarmıha gitmeden önce yine burada paylaştım. Öğrencilerine paylaşırken ben gitmezsem işte gerçeğin ruhu gelmeyecek size. Gerçeğin ruhu geldiği zaman o tanıklık edecek. Benim hakkımda benden öğretecek size diyor. Mesela orada anlatılan şu, Hristiyan öğretisinde anlatılan şu. Hepimiz İsa gibi olmaya çağrıldık. Biz Kristonyanız. Yani İsa'ya benzeyen Hristiyan. Yani İsa'ya benzeyen kişi. İsa'yı gibi olan kişi. Olmaya çalışan kişi en azından. Bu nasıl oluyor? İşte bu az önce söylediğimiz Tanrı'nın ruhuyla, Tanrı'nın kendisi gelip yüreğimize konut kuruyor. İşte bu bir alçak gönüllü Tanrı'nın tavrıdır. Şimdi bu bize uzak gelebilir. Birçok insana uzak gelebilir bu. Ya pastör, nereden çıkarıyorsun ya? Koskoca Tanrı insanın üzerine gelecek de insanda duracak da. İşte Tanrı'nın alçak gönüllülüğünü bilmezsek, Tanrı'nın ne kadar alçak gönüllü olduğunu bilmezsek o zaman bu tür tepkiler verebiliriz. Bunlar gayet normal tepkiler. Doğru tepkiler. Günahlı insan bakışına, günahlı dünyadan baktığın zaman Tanrı'ya böyle bir tepki, Tanrı ya da Tanrı kavramına günahlı üzerinden baktığın zaman bu tepkiyi vermen normal ama kutsal İncil bize başka bir Tanrı anlatıyor. Bizim için kendini feda eden Tanrı'yı anlatıyor. Kutsal Ruh bize geldiği zaman bizi İsa'ya benzetmeye çalışıyor.
Hı hı.
İsa gibi yapmaya çalışıyor bizleri. Anlatabiliyor muyum? Biz onun için Hristiyanız. Yani Mesih'e benzeyen. Dolayısıyla şu ifade Hristiyanlık açısından geçerli değildir. Ya o İsa'dır. İsa'dır. O sen şimdi İsa'yı örnek gösteriyorsun. Onun gibi haşa haşa yok, hiç kimse hiçbir şekilde olamaz. Bakın onun yüceliği başka. O yüce onun gibi olamayız. Ama ona benzemek. Tamam? Onun yürüdüğü, onun ayak izlerini takip etmek. Onun gibi olmaya gayret etmek. Bu Tanrı'yı hoşnut eden bir şeydir. Bunu şunu düşünebilirsin. Ya bu biraz büyük gönüllülük değil mi? Değil efendim. Bu Tanrı'yı hoşnut eden bir şey. Yani şu algılanabilir bundan. Ya sen biraz şey aşımı yapmıyor musun? Yani yetki aşımı yapmıyor musun? Ne demek abi? Sen kimsin ki lan? Sen kimsin ki kardeşim? Sen İsa'ya benzeyeceksin. Haşa ve haşa. Sümle haşa. Şimdi bakın öyle değil işte. Hristiyan öğretisi böyle söylemiyor. Amin o yücedir. Biz İsa olamayız. O Tanrı'dır. Biz Tanrı olamayız. Asla olamayız. Bunun tartışması bile zuldür. Ama bir şey var. Tanrı üzerimize inerek bizi kendi karakterine doğru çekmeye çalışıyor. Kendi karakterine benzetmeye çalışıyor. Ama bilmiyorum açıklayıcı oldu mu? Eğer açıklayıcı olmadıysa lütfen sorularla devam edelim. Lütfen soruları alalım sizden değerli kardeşler.
Evet aslında tabii ki bir sürü yorumlar oluyor. Ben konuşmalar da oluyor arada. Onları da biraz okumak istiyorum. Tabii ki az önce Tanrı inanmayan birisi alçak gönüllü olamaz mı diye aslında karar defteri yazdı. Sabri Bey de karar defteri bence Hristiyan olmayan alçak gönüllülükte ileri gitmiş kişiler vardır. Bunun yanında Hristiyan olduğunu söyleyip hiç de alçak gönüllü olmayan gurur dolu çok sayıda kişi de vardır. Bu biraz karakter meselesidir, yetiştirilme tarzıdır demiş. İnançla pek de ilgisi yok yani.
İkisi de doğru ama inançta bilakis tam da inançla ilgisi var. Ne kadar hı-hı. Rab'le iyi olduğumuzla ilgisi var. Yani dediğim gibi az önce paylaştığım gibi doğru alçak gönüllükte ileri gitmiş kişiler vardır ama kardeş üstad kim Sabri Bey'di galiba değil mi yazan?
Evet,
Sabri Beyciğim neye göre ileri? Kriterimiz ne? Kriter aldığınız kişi yine insansa orada biz yokuz o zaman olmuyor ya yani. benim paylaştığım tezle alakası yok. Sen insanı kriter alıyorsan o bir insandan biraz daha şey olabilir. Başkasına göre daha alçak gönüllü olabilir. Vardır. Herkesin karakteri aynı değil. Biri birine göre daha öfkelidir. Biri birine göre daha yalancıdır. Biri birine göre daha dürüsttür. Bunlar var. Ama son tahlilde kıyasladığın kişi ne? Şey ne? İnsanla insanla kıyaslıyorsun. İnsan zürriyeti düzgün değil ki zaten onu paylaşıyoruz. Bütün insanlarda nefs var. Son tahlilde onun da bir yerde alçak gönüllü olmadığı durumlar ortaya çıkacaktır mutlaka. İkinci husus Hristiyan olup da alçak gönüllü olmayan. Vardır kendisini Hristiyan deyip de ama Rab'den beslenmeyen, dünyevi yaşayan, kimlik Hristiyanı, ismen Hristiyan nasıl dersek ona. Hristiyan bir anne babada doğmuş veyahut. Tamam mı? Ya da Hristiyan olmuş ama sonradan o şeyi kaybetmiş. O Hristiyanlığın ateşini, kutsal ruhun içindeki ruhu kaybetmiş. İçindeki ruhu mahsur etmiş. Dolayısıyla tekrar nefsi açığa çıkmış. O kişiler de vardır. Doğru. Bunlar da doğru. Ama inançla alakası yok diye değil. Bilakis tam tıttı. İnançla alakası olduğu için. İnançtan beslenmediği için o hale gelmiş o Hristiyan. İnancında olmadığı için o hale gelmiş. İnancında olmuş olsaydı tekrar alçak gönüllülüğü yaşıyor olacaktı. Ya çünkü Tanrı olmazsa gerçek bir alçak gönüllükten bahsedemeyiz üstadım.
Evet, tabii ki örneğimiz İsa Mesih ve biz onunla bütünleşmemiz gerekiyor. Onunla bütünleşmemiş bir yaşamda tabii ki alçak gönüllülük görülmez. İsa Mesih'le bütünleşmek gerekiyor. Yaşamımızı vermek gerekiyor ki Hristiyan yani tabii ki Hristiyanım diyebilir ama bütünleşmemişse İsa Mesih'le yine de bunun meyveleri de görünmeyecektir. Birkaç ayet okumak istiyorum ben. Mika 6-8'de diyor ki ey insanlar Rab iyi olanı size bildirdi. Adil davranmanızdan, sadakati sevmenizden ve alçak gönüllülükle yolunda yürümenizden başka Tanrınız Rab sizden ne istedi? Ve Yeşaya 66-2'de diyor ki çünkü bütün bunları ellerim yaptı. Hepsi böylece var oldu diyor Rab. Ancak ben alçak gönüllüye, ruhu ezik olana, sözümden titreyen kişiye değer veririm diyor. Pastörüm şunu da sormak istiyorum ben. Zamanımız da çok az kaldı ama bir insanın Tanrı'ya yaklaşmasında alçak gönüllülük nasıl etkin oluyor? Çünkü Rabbin buyrukları var ve o buyruklar içerisinde yaşayabilmek için alçak gönüllü olmak ne kadar önemli. Rabbi tanıyor olabilir, iman etmiş olabilir belki de. Ama o buyrukları içerisinde yaşarken, Rabbin istemini ararken, kararlarında Rabb senin isteğin olsun diyebilme noktasında alçak gönüllülük nasıl etkin oluyor?
Alçak gönüllü yürek zaten Semra tam olarak Tanrı'yı sürekli arayan yürektir. Tanrı'dan sürekli beslenen yürektir. Büyük gönüllü yürek dünyayla o kadar meşguldür ki, dünyaya o kadar yüreğini pazarlamaya meşguldür ki, dünyaya o kadar egosunu dünyanın önüne koymaya meşguldür ki aklına Tanrı gelmez. Alçak gönüllü yürek aslında daha çok Tanrı'yı arar. Tamam mı? Çünkü niye? Çünkü ne kadar alçaldı aşağıda olduğunu bilir. Tanrı'ya ne kadar ihtiyacı olduğunu en çok alçak gönüllü yürek bilir.
Günahlı doğamızdan dolayı değil mi? Yani günahımızı bilirsek Tanrı'ya ne kadar ihtiyacımız olduğunu da farkına varabiliriz.
Aynen öyle. Ne kadar çok siyah olduğunu bilirsen o kadar çok beyaza gitmek istersin ya. Daha çok aydınlığa gitmek istersin. Ama bunu görmek için ne kadar çok siyah olduğunu bilmen lazım. Çünkü ne kadar çok siyah olduğun sana aslında ne kadar alçak gönüllü olmaya seni yönlendiriyor. O zaman sürekli gidiyorsun Rabbine. Sürekli Rabbe olmak istiyorsun. Alçak gönüllü birlikte sürekli Rabbe sığınmak istiyorsun. Anlatabiliyor muyum? O zaman bunun bir tek dönüş, yani bir tek tavrı var bunun, bir tek refleksi var bunun. Rabbe sığınmak, Rabbe dönmek, ondan beslenmek, o siyahlığından onun paklığına geçmek, onun paklığını üzerine almak, alçak gönüllükle ona gitmek.
Evet, Tanrı'nın önünde kendimizi alçaltabilmek için tövbekar bir yüreğe sahip olabilmek için.
Az önce telefonla bir kız kardeşle konuşurken bu şeye gelirken, radyoya gelirken bazen benim de dua istediğim kişiler oluyor. Ondan bir dua istedim, sadece program için dua etmesini istemiştim de. O kadar güzel bir alçak günü yüreği vardı ki, o kadar lezzetlidir ki onun yüreği böyle. Pastörüm diye başladı telefonu açtığımda. O kadar alçak gönüllü bir yürektir ki, o kadar çekicidir ki o yürek. O kadar çekici, o kadar anlarsın ki Rab'den beslendiğini o yüreğin. İşte o kadın sürekli Rab'le arası, Rab'le sürekli duada olan kadın. Sürekli Rabbine giden kadın. Anladın? Sürekli Rabbini arayan kadın. Alçak gönüllü yürektir bu.
Evet. İkinci tarihler 7-14'te de diyor ki, adımla çağrılan halkım alçak gönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder. Kötü yollarından dönerse gökten onları duyacağım. Günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım diyor. Evet pastörüm, zamanımızın da çok sonuna geldik. Bir toparlamak gerekirse alçak gönüllülük üzerine konuştuk. Alçak gönüllü olmak ne demek, özellikleri üzerinde de konuştuk. Peki bu konuda sorun yaşayan insanlar varsa ya da kendilerine davranış şekli olarak bu sorun yaşayan varsa
bu konuda
ne tavsiye edersiniz onlar için? Hem bir toparlayalım hem de son olarak ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili?
Bu konuda sorun yaşayamayan kimse yok. Önce onu söyleyeyim. Eğer hayatlarında gerçekten Rab'be tanışmamışlarsa. Şimdi bu kadar net midir pastör? Bu kadar iddialı mıdır? Bu kadar iddialıdır. Ya biz kendimizden anlatmıyoruz üstadım. Biz kendi öğretişimiz değil bu. Kendi aklımızda, kendi bir yerlerde okumuşuz da bir şey keşfetmiş değiliz biz. Tamam? Biz yeni bir şey de anlatmıyoruz. 2000 yıldır Hristiyan kürsüsünün yeni olmayan ama hep yeni kalan şeyini paylaşıyoruz. Yeni olmayan ama hiç eskimeyen. Çünkü burada paylaşmıştım. Bir şey eskiyorsa o hiç yeni olmamıştır. Tamam mı? Yeninin özelliği o. Yeni eskimez. Eskimeyendir yeni. Dolayısıyla öbür türlü yeni olmaz zaten. Yeni sürekli yeni kalması lazım. Dolayısıyla bugün bizim paylaştığımız şey yeni bir şey değil. Yani ben bir yerde bunu keşfetmiş değilim. Bu bana açıldı. Rabbin ruhu geldi. Bana açtı mı? Rabbin ruhu üzerime geldi. Bana açtı. Dolayısıyla Semra'nın sorunun cevabı yani şu değil. İşte bu konuda sorun yaşayan kişiler. Bu konuda sorun yaşamayan yok. Tanrı yoksa, Tanrı'yı keşfetmemişse, Tanrı'yla tanışmamışsa, kutsal ruhla tanışmamışsa, bu kadar iddialı mısın pastör? Bu kadar iddialıyız ya. Rabbin kelam bize bunu öğretiyor. Bir kelam bize bunu anlatıyor. Tanrı ruhu üzerimize gelmemişse, onunla tanışmamışsak, değil mi? O üzerimizde yoksa, o zaman gerçek alçak gönüllülük bir tavır takınamıyoruz. Çünkü illaki bir yerden arıza verebiliyoruz. Bakın örnek de vereceğim. Musa o kadar ki alçak gönüllü bir adamdı ki Rab onu alçak gönüllü konusunda methediyor. Evet. Ama vaat edilen diyarı göremedi. Ona vaat edilen diyarı Rab ona göre. Çünkü niye? Rabbi kızdıran bir şey yaptı. Rabbi kızdıran bir öfkeyle bir şey yaptı. Alçak gönüllü olmayan bir tavır sergiledi. Ki Musa o kadar alçak gönüllüydü, değil mi? Şimdi yani demem o ki, eğer Rab yoksa hayatımızda, bakın Rab eğer onun yüceliğini göremiyorsak hayatımızda, kendi kendimize alçak gönüllü olmaya çalışmak. Ya bunu ver ya, 3 gün yaparsın, 2 gün sıkarsın dişini, Üçüncü gibi de içten içe kendine engel olmak da bu alçak gönüllük değil. Yani alçak gönüllük içten gelecek. Öbür türlüsü sahte olan bir şey. Sahte alçak gönüllük. Yani sen dışsal olarak dışarıya karşı kendini frenliyorsun. Ama içte değil ki. İçte olmayan şey dışarıdan belli olur kardeş. Dışarıya geçer insanız ya. Bizim elektriğimiz var. Biz dışarıya karşı bir hissiyat yayıyoruz. Ve bir o hissiyatı biz anlarız yani. Biz birbirimizden anlarız. Ve artık bugün hani anlamasak bile yarın açığa çıkar. Bugün kapalı olan şey yarın mutlaka açığa, bugün gizli de olan şey yarın mutlaka açığa çıkar. Ama oysa ki bugün kutsal kürsü ne öneriyor bugün? Ne anlatıyor bize? Ya diyor ki kutsal kürsü bugün ihtiyacınız olan şey doygun bir yaşam. Tanrısızlık yaşamı değil. Tanrısızlık yaşamı kibir doğurur. Tanrısızlık yaşamı büyük gönüllülük doğurur. Tanrı yaşamı. İhtiyacınız olan şey mutlu bir yaşam. Mutlu bir yaşam alçak gönüllü bir yaşamdan geçer. O alçak gönüllüye kavuşmak için Tanrı'ya kavuşmanız lazım. Tanrı'yla tanışmanız lazım. Sizinle tanışmak isteyen bir Tanrı var. Sizinle tanışmaya heves eden bir Tanrı var. Sizi cennetine götürmek için hevesli olan bir Tanrı var. En büyük hevesi, en büyük heyecanı, en büyük mutluluğu bu olan Tanrı var. Hiç bana lütfen haşa demeyin. Tanrı bu işte. Bu yürek Tanrı yüreği. Bu alçak gönüllü yürek Tanrı yüreği. O yürek sizinle tanışmak istiyor. Onunla tanışırsanız alçak gönüllü olacaksınız. Onunla tanışma yolu İsa Mesih'i tanımaktan geçer. Bu kürsü İsa Mesih'in Hristiyan kürsüdür. Bu kürsü İsa Mesih'in müjdelendiği kürsüdür. Tek çözümün İsa Mesih olarak anlatıldığı kürsüdür. Bu dünyada 10 tane çözüm yok. Bu dünyada 5 tane çözüm de yok. Bu dünyada 3 tane çözüm de yok. Bu dünyada tek çözüm var. Keşke başka çözüm olsaydı, biz bunu yaşasaydık da biz bunu paylaşsaydık sizinle. Ama yok işte. Tek çözüm var. O çözüm İsa Mesih'tir. Esenlik olsun hepimize. Hepimiz bu ismi tanıyalım diye, hepiniz bu ismi değerli dinleyenler, hepiniz bu ismi tanıyasınız diye bugün duam bunun üzerinedir. Bu ismi tanımanız üzerinedir. İsa Mesih ismini tanımanız üzerinedir. Esenlik olsun sizlere. Hepinize esenlik olsun.
Evet sevgili pastörüm, çok teşekkür ediyorum sizlere. Programımızın da sonuna geldik. Ve ben bugün evet alçak gönüllük üzerine konuştuk. Bakıyoruz ki gerçekten Tanrı'nın ruhuna ihtiyacımız var. Kendi çabalarımızla maalesef bu alçak gönüllüye sahip olamıyoruz. Çünkü günahlı bir doğadan iyi bir şey çıkmıyor maalesef. Ne kadar çabalasak da, ne kadar zorlasak da. Ya da öyle olduğunu düşünsek de sadece Tanrı'nın ruhuyla gerçek bir alçak gönüllülüğe sahip olabiliriz efendim. Okuyamadığımız, atladığımız yorumlar olduysa da kusura bakmayın lütfen. Ama değerli yorumlarınız için de çok teşekkür etmek istiyorum ben sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Alçak gönüllü olmak aslında kendini bilmektir, gururdan, kibirden uzak olmaktır. Başkalarını küçük görmemek, büyüklenmemek demektir. Alçak gönüllülüğün en büyük örneği ise İsa Mesih'tir. Çünkü İsa Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde bizim günahlarımızın kefaretini ödemek için kul özünü alıp insan benzeyişinde dünyaya geldi. Kurtuluşumuz için çarmıhta ölümü bile razı oldu. Bu en büyük sevgi ve alçak gönüllülük örneğidir. Kutsal İncil bize her insanın günahlı olduğunu söyler. Öyleyse bunu bilerek Tanrı'ya ihtiyacımız olduğunun farkına varmalıyız ve yaşamlarımızı alçak gönüllülükle İsa Mesih'e vermeliyiz. Tıpkı İsa Mesih'in yaşamını bize verdiği gibi diyorum efendim. Çok teşekkür ediyorum sizin değerli yorumlarınız için, bizleri dinlediğiniz için bu uzun zaman içerisinde. Değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi atladığımız yorumlar varsa lütfen kusura bakmayın. Elimden geldiğince hepsini okumaya çalıştım. Ve süremizin sonuna geldik. Bunun için sizlere veda ediyoruz. Radyo Maranata'da kalın. Bizi dinlemeye devam edin. Herkese iyi haftalar diliyorum.
İyi haftalar, iyi akşamlar.